Ayrım 14, Namuscular, Kemal Tahir, sayfa 220. Yemekten sonra tekrar cümle kapısının önüne indiler. Burası her yerden daha serindi. İstanbullu iskemlesinin arkalığını duvara dayamıştı. Mazmanoğlu gelip geçeni taze cinayet hakkında sorguya çekmeye devam ediyor, omuzlarında türlü heybelerle dükkanlarını geç kapamış esnafları şaşırtıyordu. Hemen hepsi dokumacı olan bu adamlar tezgahlarının başından ayrılmadıkları için vakayı duymamışlardı. Bunlar belki de 3 seneden beri dünyanın her tarafında muharebe edildiğini de yeni yeni, iplik noksanlaştıkça öğreniyorlardı. Şüphesiz General Rommel adında bir insanın yaşamakta olduğundan da henüz bir haberdiler. Ekmeğin vesikaya bindirilmesinin sebebi de bunlar için hükümetin buğdayımızı Alman'a satmasından ibaretti. Şehre 1,5 saat mesafedeki Banazi köyü ahalisinden olan gardiyan hacı 6 aydan beri mesleğini bir türlü öğrenememişti. Hala insanlara acıyordu. Akşam nöbetçisi olduğu zamanlar daima yaptığı gibi çocuk koğuşunun kapısını ardına dayamıştı. Çocuk koğuşu İstanbul'un bir aydan beri tek başına oturduğu odanın tam altında, aynı büyüklükte 4 köşe bir yerdi. Onun da 2 penceresi vardı. Daracık bir koridordan giriliyor, abdesthanesi solda kalıyordu. Çocuklar da nihayet azmış olmalılar ki ekseriye mevcudu 8'i 9'u aşmazken şimdi tamam 18 kişi olmuşlardı. Adeta balık istifi yatıyorlardı. Kapının her açılışında sıcak ve pis bir nefes kokusu koridoru kaplıyordu. Kapı üstlerine kapalı iken pek gürültücü olan çocuklar şu anda akıllı uslu duvar dibine, betonun üstüne oturmuşlardı. Çocuk koğuşunun tam karşısında tıpatıp ona benzeyen kadınlar koğuşu bulunuyordu. Asıl mahpushane hemen 10-15 adım geride olduğu halde pek uzakta ve pek derindeymiş gibi acayip ve tehditkar seslerle omurdanmaktaydı. Cümle kapısında nöbete gelen jandarma, Erzincanlı Muharrem, mavzerini usanmış bir hareketle sağ omuzundan sol omuzuna geçirdi. Oturanlara selam verdi ve kapının kenarına dayanarak uyuklamaya hazırlandı. Bu da ihtiyat erattandı. Salaklığı kendisinin iddia ettiği üzere zelzeleden sonraki bir iş değildi. Daha evvel Kur'a askerliği sırasında Erciyes Jandarma Mektebi'ndeki arkadaşlarının anlattığına bakılırsa bu Muharrem o zamanlar da böyle Allah'ın aptalıymış. 6 ay sağını solunu belletememişler de nihayet kantine hizmetçi almışlar. Zelzeleden sonra bu salaklık tabii büsbütün ziyadeleşmiş. Karakol kumandanı Aziz Onbaşı'nın müstacel ve gizli bir müzekkeresi üzerine kendisinin silahı doldurmadan nöbet beklemesi karar altına alınmıştı. Şimdi 350 kişilik cezaevini boş bir tüfek ve henüz ağaçların tepeleri kararmadan uyuklayan gözlerle bekliyordu. Nöbet değiştirdiğine göre saat 8'di. 5 dakika sonra Mazmanoğlu saatine baktı. 8'i 5 geçiyordu. 5 dakika sonra İstanbullu saatine baktı. 8'i 10 geçiyor. Sonra ikisi birden saatlerine baktılar. 8'i 17 geçiyor. Beraberce radyo gazetesi başladı dediler. Mazmanoğlu 939'dan beri siyasetin Türkiye'de gösterdiği acayip gelişmeler karşısında fena halde şaşırıp neticede Alman hayranlığında karar kılanlardandı. Bunlar için yürüyen, vuran, ezen, çeviren ve daima galip gelen kuvvet sanki kendilerine aittir. Olup biten işlerin kârını hemen yarın sabah beraber bölüşeceklerdi. Muharebeye yavaş yavaş bizzat girmişler, artık içinde bir Nazi neferi gibi bizzat dövüşür olmuşlardı. Almanya'nın yenilmez olduğuna, karşısında durulamayacağını, hele bu harbi mutlaka kazanacağına Hitler'den ve Goebbels'den daha emindiler. Kanaatlerine göre Türkiye'de hakikati yazan 2 namuslu gazete vardı, Cumhuriyet ve Tasvir. 2 vicdanlı vatandaş vardı, Hüseyin Hüsnü Erkilet ve Ali İhsan Sabiz. Bu 2 eski generalin şehirleri Alman ordusundan evvel zapt etmeleri, düşman ordularını SS tümenlerinden evvel çevirip ezmeleri hoşlarına gidiyordu. Gene saatlerine baktılar, radyo gazetesi bitti dediler. Mazmanoğlu bakalım Stalingrad düştü mü diye yüksek sesle fakat kendi kendine sordu. İstanbullu öfkesini gizlemek için sesini alçalttı. Düşerse ne olur?
Düşerse mi? Düşerse iş biter.
Hangi iş?
Rusların işi.
Bitmez. Gelecek sene burada gene görüşürsek tabii sen dışarıda olacaksın. Ben sana soracağım. Kubişev düştü mü den, ya düştü diyeceksin ya düşmek üzere diyeceksin. Ben gene sana düşse ne olur diyeceğim. Sen de iş biter diyeceksin.
Hangi iş Mazmanoğlu?
Rusların işi. Bu böylece Urallara, Sibirya'ya, Vladivostok'a kadar uzanır.
Sonu?
sonu Almanlar yenilir.
Hep böyle söylüyorsun beyim, yenildiğini görmüyoruz, herif yürüyor.
Yürüsün bakalım, işte başefendi geldi. Baş gardiyan muavini Muşlu Mehmet Efendi adeti olduğu üzere tam 9 radyo gazetesini dinledikten sonra görünmüştü. Adımlarını tek tek basıyor, her iki adımda bir ürkek bir hayvana yaklaşır gibi durup etrafı dinleyerek yaklaşıyordu. Kapıya gelince demirleri tutup durdu. Jandarma Muharrem'e her zaman takılırdı.
''Uyudun mu Muharrem ağa?'' dedi.
''Uyumuşum.''
''Tüfek nasıl, dolu mu?''
''Boş.''
''Boşu dolusundan iyidir, kaza çıkmaz.''
Durup mahpushaneye kulak verdi.
Kaza çıkmaz, doğru mu sözüm?
Doğru. Kapıyı açan gardiyan hacıdan asma kilidi kilitlemesini bekledi. Anahtarı elinden aldı.
Ne var ne yok hacı?
Sağlığın başefendi.
Abdurrahim Bey'i getirdiler mi?
Getirdiler.
Hangi koğuşa verdiniz?
Yukarıya.
İyi, koğuşlarda sönen ampul var mı?
Yok.
Yok dersin, gidip baktın mı?
Bakmadım.
Neye bakacaksınız? Ben olmasam kim bakar?
Müdür bakmaz, baş gardiyan bakmaz.
Dayansın Muşlu. Yahu sabahtan beri adliyede ölüyorum.
İstanbullu güldü. Yalan, sabahtan beri ölsen şimdi karşıma oturursun, seni bekliyoruz.
Mühim bir havadis yok beyim, hep öyle.
Stalingrad düşmedi mi?
Daha düşmedi. 33 mahallesinden 20 mahallesini almışlar, dövüşüyorlar.
Mazmanoğlu atıldı.
Radyo gazetesi de öyle söyledi. Şehrin düşmesi gün meselesidir dedi.
El alemeğinde taarruz başlamış mı?
Hayır, denizaltı meselesi uzattı. Benim denizaltı lafına canım sıkılıyor.
Hele otur.
Olmaz, Abdurrahim Bey'e bir bakayım. İçerisini gezmeli. Şimdi gelirim.
İstanbul'u onun arkasından baktı. 10 seneden beri gardiyanlık ettiğinden ve kendisini bu işe ihtirasla verdiğinden, kurnazlığı birçok insanlarda olduğu gibi yalnız gözlerinde kalmamış, büyüyüp gelişerek hemen bütün vücudunu, hatta elbiselerini sarmıştı. Her hareketi sanki kurnazlıktan ibaretti. Bütün kurnaz adamlar gibi daima meşgul, daima telaşlı, daima yorgun ve daima rahatsızdı. 8 sene ayda 19 lira ücretle çalışmış, 2 seneden beri muavin olup 24 liraya yükselmişti. Gardiyanken nöbet tuta tuta anahtara kilide fena alışmış olmalı ki, nerede bir kilit görse, yolu bir kapının önüne uğrasa, mutlaka asma kilitleri kapalı olup olmadıklarını anlamak için çekiştirir, kilidin kancası ağzını açıverse keder ve korkuyla etrafına bakınırdı. Kapıların da açılmasından zerre kadar haz etmediği belliydi. Galiba kanaatince kapılar hep kapanıp kilitlenmek için yapılmış iyi ve faydalı şeylerdi. Açılmalarında iyi ve faydalı hiçbir şey yoktu. Seferberlikte jandarmalık etmiş, Muş'taki Ermeni kıtalinde kendi ifadesine göre zorlu hizmeti dokunmuştu. Saklamaya çalışırdı ama karısı o karışıklıkla eline geçirdiği zengin bir Ermeninin güzel kızıydı. Bunu Müslüman edip nikahlamış, Ruslar bastırınca alıp bu tarafa kaçırmıştı. Malatya'da senelerce manifaturacılık, kahvecilik ve meyhanecilik ettiğini bilenler, kendi tabirince henüz ölmemişlerdi. Rakıyı davul zurna ile içtiği meşhurdu. Yağmadan gelen altınlar suyunu çekince her şeye tövbe edip memuriyet vermeye başlamıştı. Türkiye'de memur milleti bir ayrı kabile olup asriliği kravat, lenger şapka ve kırpık bıyıktan ibaret sayar. Memur olmak için bu üç şart mutlaka lazımdır ve başka hiçbir şeye ihtiyaç görülmez. Bu değişmez kaideye rağmen Muşlu Mehmet Efendi bıyıklarını kökten kazıtır, kırçıl saçlarını alabroz kestirirdi. Uzun seneler basur çektiği için bir de her fırsatta suratına üst üste perdah yaptırdığından derisi buruşmuş bir masa muşambasına dönmüştü. Laf söylerken sivri gırtlağa iner çıkar, gözleri ve elleri mütemadiyen kırılıp işaretler ederdi. Bütün eski ayyaşlar gibi gevezeydi. Bir lafa başlarsa mevzudan mevzuya geçerek uzun uzun anlatır, nihayet maddeten ve manen yorularak hasta düşerdi. Kendi iddiasına göre içki içmekten erkekliği kurumuştu. Kötülüğün başı nefsti. Yani erkek milletinde bir, karı milletinde 7 olan nefsi emare. Adam bir kere karı milletine bacı dedi mi sonrası kolaydı. İşine de evine de ahbabına da ancak o zaman faydası dokunabilirdi. Yoksa aklı uçkurda, tavukta, keklikte dolaşan herif 10 para etmezdi. Koğuşları gezip yeni gelen telgrafçı Abdurrahim Efendi'ye konuştuktan sonra kapının önüne gelen baş gardiyan muavini söze evvela bu felsefesinden başladı.
Abdurrahim Bey'e acıdım dedi. Oturuyor, şaşırmış. Tabii pişman. 15 senelik bir memur. Karı şerri beyim, zor bir mesele. Adam ya zamparadır ya değildir. Zampara olmayan adam erkekliği tükenmiş adamdır. Erkeklik durdukça 90 yaşına gelsen nafile. Karı görmez misin gözün ışılar. İnsan paraya doyar da erkek gözü karıya doymaz. Sebep, sebebi meydanda. Karıları çıtır çıtır yemek adet olmamış. Ekmeği banacaksın. Karıları Rabbim bize helal etseydi. Yani etlerini helal etmeli. Kağıt kebabı yapsaydık. Tavasını fırına verseydik belki doyardık. Alalım Abdurrahim Bey'i. Sen evli barklı çoluk çocuk sahibi bir adamsın.
İstanbul'u sordu, bekar diyorlardı.
Ne bekarı beyim, iki çocuğu var, 10 senedir evli. Diyarbakır bizim o taraf, hemşeri sayılırız. Artık bilmem kızı sevdiğinden sonra mı deli oldu, yoksa evvelinden mi deliydi de deliliğinden mi kız sevmeye girişti?
İşte bunu beğenmedim, evli adama böyle işler ayıptır.
Ayıp olmaz mı, kızla sevişmişler pek iyi. Sür git dememişler, gör geç demişler.
Mazmanoğlu araya girdi.
Mesele anlaşılıyor, sabahtan beri Şaroğlu'na kızıyoruz, kızın eniştesine kızıyoruz. Lakin ne yapsınlar, elin çoluk çocuk sahibi adamına genç kızlarını metres mi verecekler?
Karıyı boşar alırdı, böylesi olmaz mı?
Aa, bak o zaman olur.
Murat araya girdi. Mazmanoğlu, hemen amin dersin, böyle rezillik nasıl olur, karının ne günahı var?
Karının da bir günahı yok, belli bir şey, lakin herif işte seviyor.
Evli adamın başkasını sevmesi ne demektir bilir misin?
Ne demektir?
Hey karı, biz başkasına gönül verdik, haydi sen de başının çaresine bak demektir.
Bey hep böyle söylersin, erkek başka, karı başka.
Ulan 12 senedir yatıyorsun, hükümet af vermedi diye de kızıyorsun. Halbuki sen hükümetten daha insafsızsın. O bari karı başka, erkek başka demiyor.
Ağabeyim, şimdi karıyla erkek bir olur mu?
Ekseriye olmaz. Mesela senin baban ölmüş, baban öldüğü zaman siz şu kadar çocukmuşsunuz. Ananız da genç karıymış, güzelmiş, isteyen çok olmuştur. Kocaya vardı mı?
Varmadı.
Ne dedi? İşte benim iki tane kocam var, bunlar bana yeter dedi.
Evet.
Baban öleceğine anan ölseydi herif evlenmez miydi?
Erkek kısmı çocuğa bakamaz, karı bakar.
Çocuğa bakmak karıya daha zor. Erkek karı bir olmuyor. Karıların bazısı bizden daha erkek, daha yiğit. Ne dersin başefendi?
Doğru beyim.
Hacı Abdullah fikrinde ısrar etti.
Hemen doğru dersin Mehmet Efendi. Şimdi Abdurrahim Bey karı sevmiş, vurmuş. Bunda bir namussuzluk yok. Lakin karısı birisini sevseydi, delikanlıyı vursaydı, orospuluk olurdu. Buna ne diyelim?
Baş gardiyan muavini cevap bulamadığı için İstanbullunun yüzüne baktı. İstanbullu gülümsedi. Hüküm erkekte olduğu için biz böyle kaide koymuşuz dedi. Yoksa orospunun dişisi erkeği olmaz. Orospuluk uydur. Söz verip tutmamak, borcunu inkar etmek, birini casuslamak, arkadan adam vurmak, kendinden zayıfı ezmek. Hatta korkmak bile yerine göre orospuluktur. Biz halbuki orospu diye kocasının üstüne dost seven, kerhaneye düşen kadına diyoruz. Hem de hangi kadına? Mutlaka fakir olacak. Zengin karısından, zengin kızından hiç orospu olmuyor. Hübüş Hanım 50 yaşından sonra hekimin oğluna gönül vermiş. Boyu kadar kızları oğulları var. Hekimin oğlu denilen ipsizle evlenmiş. Evlenir evlenmez orospuluktan kurtuluyor. Hekimin oğluna bir fakir koca karı gönül verseydi ne olurdu? Şu olurdu. Hekimin oğlu parasız karıyı almazdı. Karı ne yapacak? Arkasına düşecek, yalvaracak, ağlayacak, rüsvay olacak. Herkes orospu diyecek. Gel gelelim 30 yaşında yakışıklı hekimin oğlu parası hatırına Hübüş Hanım'ı alınca orospuluk ortadan kalkıyor. Bugün bakıyorum Şaroğlu'nun kızına orospu diyen olmadı. Çünkü babası zengin. Hem de doğru. Fakir bir adam olsaydı kızını derhal reddederdi. Reddedilen körpe kız bir müddet şurada burada gezer, nihayet kerhaneye düşerdi. Şaroğlu kızını reddetmez. Fakir reddeder de Şaroğlu neden reddetmez? Şaroğlu'na kahvede hiç kimse sus otur, senin bir kıza gücün yetmedi pezevenk diyemez de fıkaranın yüzüne bağırı bağırı verir.
Doğru, lakin benim bildiğim Şaroğlu bu memleketin eşrafındandır, namuslu bir adam. Kızın kabahati varsa bu işi temizler.
Kızın kabahati varsa ne demek? İnsan kendisine varmayan her kızı öldürse iş ırağa varır. Dün gece benimle mi yattın ki surat ediyorsun diye bir laf ederler. Herif 10.000 lira para yedirmiş.
Bakalım doğru mu?
Baş gardiyan muavini bir şey hatırlamış gibi elini salladı.
Doğru, Abdurrahim Bey kıza çok para yedirdi. Bunlar Diyarbakır'ın eşrafındandır. Aylığından başka Mebus ağabeysi para yollar. Tarlalarından, bahçelerinden para gelir. Öyleyken evde bir şey koymamış satmış. Karı namus belası yatak yollamış, battaniye yollamış. Lakin dikkat ettim, bir yatak çarşafı bile göndermemiş. Şimdi bakalım evde çocuklar kilimin arasında mı yatıyorlar? Gördün mü Mazmanoğlu? Şimdi Abdurrahim Bey'in yaptığı orospuluk değil midir? İkinci bölüm. Telgrafçı Abdurrahim Bey'in mahpushaneye gelişinden 2 gün sonra içeride yarı mıkırat kadar bulgur, bir miktar tarhana satın aldığı duyuldu ve bu surette evinden yemek gelmeyeceği anlaşıldı. Şimdilik yataktan çıkmıyormuş, bir takım kağıtları karıştırmakla meşgulmüş. Bu kağıtlar her neyse okurken yüzünü buruşturduğunu, kendi kendine işaretler yaptığını arkadaşlar fark etmişler. İlk gece biraz ağlamış, teselli vermek isteyenleri, insanın her vakti bir olmaz, hatırınızı kırarım diye tersliği vermiş. Arkadaşlar sinirli bir adam diyorlardı, böyle giderse el azizi boylar. İkinci gün kendisini biraz toplayınca meseleyi soranlara tabancasını ve atıcılığını gülerek methetmiş. 50 metre kadar mesafe vardı. 2 kurşun değdi. Mutlaka ölür göreceksiniz diye övünmüş. Karısını met ediyorlardı. Söylenenlere inanmak lazımsa dünya güzellerinden birisi de Abdurrahim Bey'in karısıydı. Kadın da büyük yerin ekmek sahibi bir hanedan kişinin bir tanecik kızıymış. Rezilliği duymasıyla çocuklarını alıp babasının evine gitmiş. İstanbullu bir aralık tahsildar Bedri Bey'e rastlamıştı. Sordu. Nasıl, sizin mezhebe girecek mi? Biraz müşkül, girse de kulak verme beyim, yüzünü tavşan gibi oynatıyor, herif deli. Bir tecrübe etmediniz mi? Ettik, çay hazırladık, misafir getirdik, laf arası biraz sövdüm, hiç oralı olmadı, aklı başka yerde. Kızı neden vurduğunu söylemiyor mu? O tarafı açmıyor, yalnız inşallah ölür, ölmeli, ölüm temizlik diyor. Ölürse kendisini tahliye mi ederlermiş? Öyle dua ediyor ki yalnız tahliye etseler ağır cezadakilerin yakısını bırakmayacak. Marifetine karşılık bir de çiftlik isteyecek. Desene ki, evet beyim, insan gibi fikri var. 3. gün Abdurrahim Bey müdüre çıktı. Fotoğrafçı getirmeye müsaade istedi dediler. İstanbullu fotoğrafçı vesilesiyle bahçede meydana gelen seyri hiçbir zaman kaçırmazdı. Takunyalarını tıkırdatarak avluya geçti. Kapıdan atlar atlamaz işin şakaya asla tahammülü olmadığını fark etti. Telgrafçı Abdurrahim Bey kıyafet tebdil etmiş, orta yerde dolaşıp duruyor, fırsattan istifade ederek asri cezaevine gideceklerin vesika resimlerini çıkartmaya uğraşan fotoğrafçının boşalmasını, şalvarını giymiş, beline ipek beyaz poşudan bir kuşak dolamıştı. Sırtında sadakor ceket, başında burmalı Arap kefiyesi vardı. Siyah bıyıklarıyla esmer yüzüne, büyük kara gözlerine bu kıyafet hiç de aykırı düşmüyordu. Ortası neredeyse yere sürünecek şalvarı istisna edilirse, Amerikan filmlerindeki Şeyh Ahmetlerden birisine benziyordu. Daneleri gümüş, yakut, sedef kakmalı bir tespihi sinirli sinirli çekmekte, arada sırada küçük bir aynada yüzünü, bilhassa bıyıklarını kontrol etmekteydi. İstanbullu kimsenin nazarı dikkatini celp etmemeye çalışarak karşı duvarın dibine bir halı serdirdi. Üstüne 2 minder attırıp oturdu. Vesika fotoğrafı çektirenler, bunlar asri cezaevine mahsus fişlere yapıştırılacağı için müdürün emriyle sakallarını, bıyıklarını ve saçlarını kazıtmışlardı. Objektifin karşısında kendilerini bir acayip gayretle sıktıkları, gözlerini alabildiğine açtıkları, dersimli fotoğrafçı suratlarda gölge ve çizgi bırakmamak gayretiyle resimlerin arabına bol bol kırmızı kalem sürdüğü için hiç kimsenin kendisini tanımasına imkan kalmıyor, resim sahipleri ellerindeki yabancı insana hayretle bakıyordu. Hele Kızılbaş dedelerinden Hüseyin Ağa bir karış sakalı, uzun bıyıkları kesilince zabıt tekaüdlerine benzemişti. Kalabalıkta anadan doğma kalmış gibi kıvranıyordu. Nihayet sıra Abdurrahim Bey'e geldi. Bey iskemleye kuruldu. Sağ ayağını sol dizinin üstüne attı, tesbihi sallandırdı. Sol yumruğunu sıkıp göbeğine bastırdı. Bu 1. pozdu. 2. poz ayakta, 3. poz profilden çekildi. Fotoğrafçı paralarını alıp müşterilerini nemli kartlarla orta yerde bıraktı. İstanbullu yanında oturan tahsildar Vaiz Efendi'ye, ''Telgrafçıyı çağır bakalım.'' dedi. Fotoğrafları pek beğenerek işe başladı. 3'ünü de dikkatle tetkik ettikten sonra iade ederken, ''Siz yakışıklı bir erkeksiniz.'' demeyi de unutmadı. Abdurrahim Bey ancak o zaman İstanbulluya alakayla baktı. ''Ben sizi bir yerde görmüş olacağım.'' diye gözlerini kırpıştırdı. İyi hatırladınız. Süleyman Bey'i ziyarete geldiğiniz zaman görüşmüştük.
Sahi, cezayı bitiremediniz mi?
Daha 12 sene var.
Süleyman Bey'den mektup alıyor musunuz?
Hayır, hakikatsiz çıktı.
Arkadaşlara söyleyeyim, makineyle buluruz.
Fena olmaz, orada rahat mıymış?
Rahatmış, ne de olsa kafası rahatmış. Evet, bizim o taraflar iyidir. Ata biniyormuş, ava bile gitmiş.
Maden kömürü kadar siyah ve parlak bıyıklarıyla beraber üst dudağının yarısını oynattı.
Fotoğrafları demek ki beğendiniz.
Pek beğendim.
Halbuki bir at olmalıydı, atın üzerinde tüfekle çıkmalıydım.
Tabii, o zaman daha heybetli dururdunuz. Mamafih burada bu kadarı da el verir, bunları suya koymalı.
Neden?
Malum ya, daha çok dayanır, çabuk sararmaz.
Hemen koymak lazım mı?
Hemen değil, yukarıda koymalı.
Yukarıda koyacağım.
Lakırdıya daldık, affedersiniz, geçmiş olsun diyemedik.
Zarar yok, erkek kısmının başına her şey gelir, burası yiğit makamı.
Yiğit makamı olmaz mı, iyi bildiniz. Vaiz efendi alay ettiğini saklayarak konuştu.
Ben de yiğit makamı diyerek koşa koşa sevine sevine geldim. Ertesi gün pencereden bakıyorum. Aman, aşağıda karılar dolaşıyor. Bunlar neyin nesi diye sordum. Onlar da mahpusmuş. Daha ertesi gün bir çocuk feryadı. Ya bu ses ne oluyor?
Çocuk koğuşunda kavga var, meraklanma dediler.
Şimdi şüpheliyim. Makam yiğit makamı olmaya muhakkak yiğit makamı. Lakin yiğit nerede?
Yiğitlik bir vakit battal olmaz vaiz efendi. Tesbih iyi çıkmış mı?
Battal olmaz, tesbih de iyi çıkmış.
Vaiz efendi öfkeyle İstanbulluya döndü.
Şu resimlerden birisini al da beyim, gazeteye yollayayım.
Gazeteye mi?
Bunu Abdurrahim Bey'le İstanbullu beraber sordular. Vaiz tasdik etti.
Gazeteye, pek iyi olur. Bey gazetecidir. Şu meseleden
böyle bir iş olup tabanca ile kasabanın ortasında kızı vurmuş. Artık ballandırır bizim bey.
Öyleyse durun, bu resimler olmaz. Evden at üzerinde bir resim getirteyim. At üzerinde.
O da iyi, at üzerinde, ne dersin beyim?
Getirdiniz, Köroğlu gazetesine göndeririz.
Yarın olur mu?
Yarın da olur, öbür gün de olur. Posta daha öbür gün gidecek.
Basarlar mı?
Neden basmasınlar, sevinirler bile. Hayvanınız var mıydı efendim?
Evet, halis kandır. Mahpus olduğuma yanmıyorum. Ceylan'dan ayrıldım, ona yanıyorum. Beni bir gün görmesi hastalanırdı.
Demek asil hayvandı.
Birader, Urfa'da bir aşiret reisiyle ortak almışlardı. Tabii benim Ceylan'ı değil, Ceylan'ın validesini. İki ayağı biraderin, iki ayağı reisin. Ceylan ikinci tayıdır. Henüz 3 yaşında olduğu halde 2 koşu aldı.
Cinsi nedir?
Seklayır.
En iyi cins bu mudur?
Evet, en güzel cinsi Hamdani'dir. Sonra Küreyşan, Maniki, Cinfi, Ubeydan gelir. Benim tayın arka sol ayağı beyazdır. Malum ya, ilerideki sağ arkadaki sol beyaz olursa uğursuz sayılır. Kasıkta kıvırcık bir kıl varsa netameli. Kuyrukta bükülü kıl eve ziyanı dokunur. Böyle hayvanı ne kadar koşturur ezersen, yani hayvan ne kadar yorulup terlerse evin düzeni o kadar bozulur.
Pekala, demin bahsettiğiniz cinsleri nereden bilirsiniz?
Şeceresinden.
Şeceresini doğru söylerler mi?
Arap şeyhleri kafalarını kesseler yalan söylemezler. Şecereye hile karıştırmak namussuzluktur. Bizim o taraflarda bey, at satmakta bedahlık yapıldığı duyulmamıştır. Ucuz bir şey değil ki. Asılzade bir kısrağın bir tek ayağı 150 madeni liraya alınır. Bir tek ayak. At sahibine götürdüğün hediye, yalvarmak için döktüğün dil de cama.
Pekala, bir tek ayak nasıl taksim edilir?
Ayağını aldın mı kısrak sende durur.
Lakin ilk tay kısrak olursa sen bir şey isteyemezsin. Kısrak tay satanın malıdır.
Bu hayvanlarla ne güzel av olur.
Aman beyim, sizde de avcılık var mı?
Biraz.
Bu derdin azı çoğu olmaz. Hangi avı seversiniz?
Yaban ördeği.
O da iyidir ama illa tazıyla tavşan avı. Tazıyı saldınız mı peş peşe takılırlar. Tazı aman yetişti dersiniz, tavşan şaşırtma verir. Tazı ileri doğru 20 adım fırlar, döner. Tavşan gerisin geriye yolu tutmuş. 50 adım ara bırakmıştır. Tazı toprağa kapanır, sanki tavşanda bir ip var, tazıyı kendisine çekiyor mübarek. İşte o sırada beyefendi ömür çarkı dururmuş derler eskiler. Ömür çarkı deveran etmezmiş. Tazının nefesi körük gibi işler beyim. Nefesin hışırtısı yaklaşınca tavşana Rabbim bir gayret verir. Hayvan sanki kopar. Tavşana aptal derler, inanmayın, çok akıllıdır. Mahsustan tazının ayakları yolsun diye taşlı yerlere, ağaçlara doğru kaçar. Tazı düz yerde avı alır, tavşan şaşırtma verince kendini taşa, ağaç gövdesine vurup parçalayan tazıyı çok görmüşüm.
Yani beyim, tavşan avı erkekçedir.
Ya tazı kazanır ya tavşan.
Sizin o tarafta keklik avı yokmuş, öyle duydum.
Yoktur.
Tavşandan sonra av keklik avı. Ben de şimdi bir keklik var. Cezam belli olsun buraya getireceğim. Siverekli kahveci Hacı Dayı'yı duydunuz mu? Meşhur keklik avcısıdır.
Hayır, duymadım.
Bir kekliği vardı. Olursa o kadar olsun. Dükkanı kapatıp memlekete gidecek, satmaya kalkmış. Bir Malatyalı 4 kırmızı lira vermiş. Hacı Dayı 5 lira istemiş. Adam ne bilsin, pazarlık edecekler sanıyor. Halbuysa keklik 5 liraya bedava. 4 liraya bırak Hacı Ağa diye etraflarına toplanmışlar.
Şu kekliğe 1 lira kırdınız ağa diyerek gülmüş. Al 5 kırmızı demişler. Bu sefer de ben işi anladım, siz avcı değilsiniz. Hem cebinizde fazla para var hem de kekliğime pazarlık ediyorsunuz diye satmamış.
Ertesi gün bana geldi. Odaya girince bir de baktım kafes elinde, selam verip oturdu. Artık bilmem 1 saat mi 2 saat mi kekliği konuştuk. Nihayet gideceği zaman kekliğe biraz baktı. Islık çaldı, hayvanın kınalı başını sıvazladı. Kafesi düzeltti, eyvallah dedi, gidiyor.
Yahu kafesi bıraktın dedim.
Sana hediye getirdim şimşeği.
Avcılık fıkara harcı değil, şunun tren parasından aciz kaldık dedi.
Olmaz, hiç olur mu Hacı Dayı, al şunu dedim. Navlun parasını vermeye davrandım.
Sen aklını mı kaçırdın dayı?
Geçti gitti. Keklik tabii adam gibi, arkasından bir ötsün, ciğerim parçalandı.
Siz de Metris'te mi avlanırsınız?
Metris'te, bizim oralarda bir keklik metrisi için düğün bozulur. Hacı Tayyar Bey vardır, bize uzaktan akraba da olur. Palu beylerinden Tayyar Bey, Haşim Bey'in dedesi. Bir gün keklik avına gitmiş, av iyi olmuş. Bir akşam evvel de baklava yemişlermiş. Şurada bana bir dilim baklava getirene ben ne vermem demiş. Evinin imamı meğerse heybesinde birkaç dilim baklava getirmişmiş. Çıkarıp bir dilim vermiş. Tayyar Bey bir dilim baklavaya bir köy bağışlamış.
Keklik avı deyince beyim, senin keklik öter, durur öter, durur öter. Birdenbire yabana keklik sesi verir. Derken yaban erkek senin dişiye doğru döner. Dişi sesi mübareği yumuşaktan zincirle çeker gibi getirir. Mayanın üstüne sanki serhoş gibi atılır. Gözü adamı görmez, kulağı kurşun sesini işitmez. Arkadaşları düşerler, kan içinde çırpınırlar. O vurulana kadar kafese saldırır. Dişiler kuluçka zamanı yumurtalarını erkekten saklarlar, gider gizlice atarlar. Erkek keklik dişisiz kalınca deliye döner. Dişi sesine vurgun vurgun gelirler. Kekliğin dişisi kahpe karı gibidir beyim. Sesi güzel erkeğe tutulur, kocasını bırakır da gider. Eşsiz kalan erkek öter. İleride dişiyle gezen bir başka erkek keklikle o biçim cevap verir. Benim de dişim yok diye yalan söyler. Yalan söyler ki üstüne gelmeye de kavga çıkmaya. Bunlar adamda olur mu beyim?
Ben bu avı sevmiyorum. Hayvanların sevgilerinden, kabadayılıklarından istifade ediyorsunuz.
Ne demek?
Öyle ya, taşlardan siper yap, arkasına gizlen, dişisiz kalmış biçare kekliği maya sesiyle çağır, sonra ateş et.
O kadar kolay değil beyim, sabah olmadan 3 saat evvel kalkacaksın. Yollarda canın çıkar, soğuktan donarsın. Kekliği kurar beklersin. Bir kere böyle ava gittik. Bizim kazanın nüfus memuru da beraber. Gün doğmadan benim keklik yabanları uyandırdı. Kuluçka zaman değil. Erkekler bizim kekliklerle dövüşmeye geliyorlar. Nüfus memuru kekliğini met edip duruyor. Derken bir erkek çıktı, kanatlarını yere sürerek karşıdan koptu. Kafesin etrafını bir dolaştı. Nüfusçunun kekliği susuvermez mi?
Haydi yavrum, haydi kınalı yavrum. Ne mümkün? Keklik bir kere yıldımı para etmez.
Nüfusçu artık bu av yapmaz cenabet dedi. Kafesi bir tekmede paraladı. Kekliğin kafasını çekip kopardı.
Ben avı unuttum, gülüyorum.
Derken beyim, gökyüzünden siyah yelkenler kalktı. Dağ karanlığı birdenbire etrafa çöktü. Fırtına başladı. Fırtına azdı, dağlar gümbür gümbür inlemeye başladı. Bre aman, kafesi kucakladım. Ceketi çıkarıp kekliğe sardım. Yolu elime aldım, nüfusçu arkam sıra koşuyor. 2 saat aşağıda bir harap şehir var. Kabristanı, değirmen yeri hala durur bir harap şehir. Oraya kadar geldik. Yiyecek torbası yukarıda kalmış. Ben ceketsiz öyle ıslanmışım ki denize düşmüşe dönmüşüm. Satlıcan zatürreye hazır derler. Ayrıca hiçbir şey olmaz. Lakin av zor iştir. İlle keklik avı.
İkide bir güzel bıyıklarını kımıldatan tiki, gayri tabii bir surette parlayan siyah gözleriyle acele acele ve katiyetle anlattığı bu av ve hayvan hikayeleri başındaki Arap kefiyesine, şalvarına ve tesbihine pek yaraşıyordu. Mahpushaneye yeni gelenler gelişlerinin sebebini her rastladıklarına üst üste anlatmadan yapamazlar. Abdurrahim Bey bunun biricik istisnasıydı. Sanki buraya keklik ve beygir bahislerini konuşmak üzere günübirliğine gelmişti. Ve dünyada kendisini alakadar eden başka bir bahis mevcut değildi.